Ayrım 4.
Hocam kavanozu bile. Uyku üstüne. Uyurken eşsiz bir içtenlikteyim. Uykum üstüne konuşurken bu içtenliği yıkıp yok ediyorum. Hemen anlıyorum bunu. Artık ondan sonra önceki içtenlik tasarısını kavramam olanaksızdır. Bu yanlış egemence çıkıyor ortaya ve korkunç bir kuşatma ile kendi gerçekliğini kabul ettiriyor. Ondan sonra el yordamıyla ilerliyorum nereye çıkarsa. Ama önceden olduğu gibi bir yere dayanmayan bir merdivene tırmanamıyorum ya da telgraf dileklerine bile tutunmadan bir damdan bir dama geçemiyorum. Ya da gerçekten en güzel, göksel bir bedenle yatamıyorum. Artık bütün zamanın hem içinde hem dışında olamıyorum. Gene de sonradan da olsa benzeyebilmek için kendi içtenliğimi usta bir dönüşle yitirdiği bir taslağa uygun olarak heykelini yontan ve taslağın yetişinin nedeni olduğu can sıkıcı durumda taslağın yapıtına uyması için çaba gösteren yontucunun duruşunu ediniyorum. Bu yalancı yapıda daha sonra içtenlik havası veren bu kurnazlık. Bu noktadan sonra bu içten pazarlıklı durumun birbirini izleyen yatsımalarını ve gerçekleştirmelerini izliyorum. Çünkü uyku yer ve zaman ve ahlak engelleri tanımıyor. Uyku herhangi bir uzaklık için taşıt araçlarına gerek duymuyor. Ne de sıkı bir tutarlılığa ve devamlılığa ve ne denli kolay değişen, çabuk ve kaypak olursa olsun gene de bölünemez. Eşyaları iç taraflarının aydınlatan ve iç taraflarından birleştiren ışık gibidir. Güneş doğar doğmaz kaybolmaktadır bu ışık. Ve eşyalar artık bulut ve cam değildirler. Bir sürü adı olan basit eşyalardır yalnızca ve yerlerinden kopmuş renklerdir. Dizeler yazan birinin demiş olduğu gibi, balıkların ve meleklerin sevgilerini gösteren mozaikten kopmuş mozaik taşları gibi renkleridir. Ellerimle gözlerimi ovuşturuyorum. İçimde bir duygu. Sanki günlerdir cebimde acele postalanması gereken ama savsakladığım ve sonunda kirlenip buruşmuş bir mektup varmış gibi. Şimdi zarfını değiştirip göndereyim diyorum ama hep sonraya bırakıyorum. Parmaklarımla bu büzülmüş mektuba inmeli sarkık bir ağza dokunur gibi dokunuyorum. Kekeliyor. Baştaki eksikliği ve sorumsuzluğu anlıyorum. Bu özür yeterli değil. Hiçbir özrü kabul etmiyorum. Tanımalıyım. Tanınmalıyım. Yüzümün köşelerini ayırıyorum. Çenem dört köşe olmak için bir çaba gösteriyor. Beceremiyor. Bardaklar ve başka şeyler. Yatağa giriyorum otobüse girer gibi. Nereye varacağımı bilmiyorum. Paramı önceden sayıyorum ama dönüş biletinde hesaplamayı unutuyorum. Yaşam diyor yanımdaki bay. Ve sağ elinin işaret parmağına koca bir yüzük takmış. Kendiliğinden yaşam değildir. Ölüme karşı direniştir. Direnişin başarılı olduğu yerde unutuluyor direniş. Belli bir başarı sağlanıyor ve geri dönüyor o güzel uğraşını bilmeyen ya da unutmuş olan o ilk yaşam. Ben ona bakmadan dinliyorum. Bana söylemiyor bunları. Yüzüğünü görüyorum. Ve sanat diyor. Sol elinin küçük parmağında küçük bir yüzük takmış olan yanımdaki öteki bay. Sanat, eyleme karşı koyan eylemdir. Haklı çıkararak yaşamı bilmesi gerekmeden ama bilerek. Özellikle şiir, kendisi yaşam olarak var olabilmek için giderek karşı koymayı yok etmeye yönelen karşı koymanın ta kendisidir. Eyleme geçme güçsüzlüğünün eylemidir. İnce ama yüksek ve arı bir sesle konuşuyor. Belli ki benim de duymamı istiyor. Ben duymazlıktan geliyorum. Küçük yüzüğüne de bakmıyorum. Eleştiri diyor şimdi aynı bey. Yapmacık resmi bir sesle. Kişisel ölümün korkusudur ve korkuya karşı çıkmadır. Ya da daha doğrusu korkunun unutulması ve dönüşmesidir. Eleştirici daha az korktuğu an şiire yaklaşır. Kendisine karşı duyduğu korkuya, korkusunu açığa çıkartan eleştiri nesnesi karşısında duyduğu korkuya, öteki adamın ünü karşısında duyulan korkuya, başarıyla karşı koyduğunda eleştirici eleştiri dediğimiz şeyi yaratır. Sanatçının çalışma biçimini kendisi de yaşar. Kendini yok eder ve yaratır. Ününü kendi kişiliğinin ölümü üzerine temellendirir. Ölümün tümüyle bir korkunç buluşmasıdır bu. Bu, korkunç buluşma sözünü öylesine gülünç bir sesle söyledi ki dayanamadım. Abuk sabuk şeyler bunlar baylar dedim. Hangi ölüm beyim, hangi yaşam, hangi ozan, hangi eleştirici? Bardakları yıkadığında mutfağın mermerinde tersiz bırakıverirsin kurusunlar diye. Kaldırınca da oradan mermerin üstünde sudan çelenkler kalır. Bu orada önceden bardaklar vardı demek değildir. Onlar sudan çelenklerdir, o kadar. Ama havada tam olarak kalır bardakların biçimi ve saydamlığı. Küçük, yüzüksüz parmağını şöyle bir oynatsan havanın tümü çıngırak sesiyle çınlar. Şiirde duyuyorum dediğimiz şeydir bu. Ama eleştirici baylar nasıl duysun? Kulağında parlak bir düğme ve yeleğinin cebinde bir zincir de olsa. Öyle konuştum en başta öfkeyle. Sonra hayır. Yatağımın üç basamağını iniyorum. Hafifçe itiyorum uyuyakalmış bilekçi ve dama çıkıyorum. Yoluna devam eden tramvayı görüyorum ve camların ardından aval aval bana bakan yüzüklü iki yolcuyu. Sigara içerken. Var olan bir şeyi betimleyemem. Çünkü vardır o ve betimlemeye ya da yabancı bir sese gereksinim duymuyor. Var olmayı düşünmüyor. Bundan dolayı onu ne zaman betimlemeye kalkışsam, ilgili ya da ilgisiz başka bir şeyle oranlayarak ve önüne bir gibi sözcüğü koyarak başka bir düzeye yerleştiriyorum. Böylece onu daha zengin tutmak için kendime, başkalarına, yaşamın kendisine ve hiçbir kanıt aramayana, yaşamın bir kanıtını vermek için onu yıkıp yok ediyorum. En doğal akılcılığı, durgunluğa varan akıncılığı, içinde samanın, limonların ve ölü kuşların yüzdüğü, kırılma ve bükülmelerle dolu bir sinirlilikle yansıtıyorum. Ve gene de biraz önce nasıl durgundu her şey. Her şey yerli yerinde. Şişe masada, durmuş olan saat, fırça sandalyede. Karyolanın demirleri ve arkası basılmış terlikler karyolanın altında. Ve odanın havası dengeli, yansız, yerinden oynamaz. Şimdi saati kuruyorum ve bu ciddi olmayan, bak sıfatları kullanmaya başladım bile. Tiktak sesine ağırbaşlı bir yanıt aramaya koyuluyorum. Eğer biri birden omuzuma vursa, masanın kenarında tek başına yanık unutulmuş ve külü döşemeye sessizce dökülecek olan bir sigara gibi olacağım. O zaman oda dumanla doldu, pencereleri açalım diyeceğim. Ve sigarayı ağzımda yanık olarak unutmuş olsaydım, hiç kuşkum yok dudaklarım yanardı. Hiçbir şey anlamıyor adam. Kırık sandalyeyi sunacağım ona oturması için ve bacakları gülünç bir biçimde havalarda serilecek yere. Ama ben o zaman gülmeyeceğim. Elimi uzatacağım kalkması için ve fırçalayacağım fırçamla her yerini. Yeter ki yerlere serilsin. Güz. Bulutlar toplanıyor. Katar katar kuşlar daha güneşli olan yurtlarına dönüyorlar. Ozanlar kağıtlarına dönüyorlar. Işık gittikçe daha düşündürücü oluyor ama daha da içine kapanık. Bu bayın sanat yapıtlarının değerlendirmesinde uzman olduğunu söylediler bana. Ünlü bir sanat eleştiricisiymiş. Bir tek sözüyle yok olmaktan kurtarmış bir sürü insanı ve iki sözüyle başkalarını yerin dibine batırmış. Ben her zaman acıdım eleştiricilere. Yeni bir şeyin önündeki kararsızlıklarını, aşağılanmalarını, direnmelerini ve tutkularını duydum hep. Hiçbir yazar bir eleştirici kadar insanın tam tersi görüntünün sadık aynası olamamıştır. Denemek istiyorum eleştiriciyi, bir şiir yazıyorum ayaküstü. Lambalar uyumuş, yüzleri dönük koridorun karanlık yanına. İki genç deniyor gecenin kapısında anahtarlarını, açamıyorlar evlerini. Sokakta kalıyorlar bir anahtarlarına bir yıldızlara bakarak. Kim neden oldu buna? Kim suçlu? Söyle. Geçen bayramdan kalan o üç bayrak ağır sallanıyor belediye konağının balkonunda. Gece sigaramı yakacak kibritim yok. Sigara işsiz bir günün ak bulunç acısıdır. Sonra altına sulu lirik iki dize ekliyorum yatsımış olduğum eski bir şiirimden. Ak çiçekler dönüyorlar üzgün, sağ bacağı tel halkalı kanaryanın cenazesinden. Oldu, bravo. Alçak gönlü bir davranışla eleştiriciye veriyorum. Görüşünüz lütfen diyorum. Tanrım, gözleri inip kalkan iki terazi kefesine dönüşüyorlar. Tartıyor sözlerimi, kendi sözlerini de tartıyor, Nasıl acıyorum adama. Sarı benizli, şaşı gözlü, asık suratlı. Ve ten renginiz ne güzel diyorum. Evet, evet öyle diyor. Ağırbaşlı görünmeye çalışarak ve kuşkulu. Dizeleriniz de doğal olarak güzel. O karşıtlık. Anahtarlar ve yıldızlar. Evet ama... Bu amayı özel bir biçimde söylüyor. Bütün gücü bu. Tutarlılıkla kullanmalıdır iki yarı övgünün arasında. Bazen ağzını almayacak ama varlığını sezeceğiz biz. Bir oyunumun tuzağına düşer gibi korkuyor. Bakarsın ben bir dahiyim, değerlendiremez diye korkuyor. Dahi olmamdan korkuyor. Önemsememekten de korkuyor. Çünkü her şeye karşı yaptığım ün kazanırsa bu kez kendisi önemini yitirecek. Adımın yanında bir kesenekçi gibi dikilemeyecek. Kurtarıcı ama tam zamanında yetiştiriveriyor. Her şey çözümlerini veriyor tatlılıkla. Çift anlamlı, uzlaşmalı, sakınımlı. Ben dize yazdırmayı sürdürüyorum, o da eleştirilerini. Bazen yolda karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Ama her ikimizin de acele işi oluyor. Ve sapıyoruz ilk geçide. Yumruklarımız ve dişlerimiz sıkılmış. Ve o sırada bir arkadaş görecek olsam şöyle diyorum. Biraz önce o salak eleştiriciye rastladım. Ve eleştirici arkadaşına. Biraz önce o salak Ozan'a rastladım diyor. Gene de bizi birbirimizden ayıran ve birleştiren çıkarlar. İlgilendiğimiz konular küçük hesaplarda da var. Hangi öykünün bir sonu olabilir ki? Evlerin camları bulutların dört köşe aynacıkları oldular. Daha sonra gece Atinas Caddesi'ndeki eski tren istasyonunun arkasındaki işportacıların sepetlerinden satın alınmış olan bu aynacıkları kara çantasına yerleştirecek. Bak bir şeyler yazmalıyım bu eski istasyon için. Sanırım tahta sıraları vardı. Bir ucunda sessiz bir yaşlı kadın otururdu. Dizlerinde bir sepet. Bu dünyada başka hiçbir şey yokmuş gibi tuttuğu. Birden aynı şiirde birbirine çok yakın yerde... Ak sözcüğünün iki kez tekrarlandığını anımsıyorum. Ak bulunç, ak çiçekler. Değiştirmeliyim. Hayır hayır böyle daha iyi. Kasıtlı yapıldığı belli olacak. Dengeli bir üzüntü duygusunu sunuyor. Ak rengin duygusunu. Belediye konağının duvarı da hiç kuşkusuz badanalı olmalı. Tarafsız tanımsız bir renkle. Çok iyi. Ve kuşkum yok, hiçbir budala eleştirici bu çok başarılı, tam bir rastlantı sonucu olan bu ögeye dikkat etmeyecek. Onu belirtmeyecek. Ne olmuş yani? Eleştirici için mi yazacağız yalnızca? Anlıyorlar bunu ve böbürleniyorlar. Ama eğer biz yazmazsak yok olurlar. Onlar da bizim dudaklarımıza bağımlılar. Şiir genel grevine gitmeyi düşünüyorum. Yollara döküleceğiz koca panolarla. Kahrolsun yatsıma, kahrolsun olumlama. Ve yalnız eleştiriye karşı olmayacak bu. Ama tüm yaşama karşı, tümüne karşı. Ama ne arıyor burada polisler ve itfaiyenin tulumbaları? Yağmur mu yağıyor? Arkasyon geçidine sığınıyorum. Evet yağmur yağıyor, berbat bir hava. Tanrım! Ve o ak çiçekleri yağmur yuvarlayıp sürükledi. Cehennem ol Ariostos efendi diyorum. Aklarınla, eleştiricilerinle kafa şişirdin. Gömlekçilerin ve Kostandinis'in müzik aletleri satan dükkanının bulunduğu Arsakion geçidinin cam davında duyulan yağmurun tanımsızlığını dinle. Vitrinde çeşitli notalar sergilenmiş. Chopin'in valsleri ve noktürnleri, Bach'ın klavseni ve bestecisini bilmediğim yağmur yüzünlü bir eski mazurka. Ama acılı bir biçimde duyuyorum tanımsızlığını. Duyuyor musunuz? Sivrisinekler Hanedanı döneminde. Işık komodinin yanı başında. Söndürmeden önce ellerime bakıyorum. Çok doğal. Fazlasıyla buradaymışlar gibi. Rahatım. Gözlerimi yumuyorum. Yüzüme doğru esen tedirgin edici bir vantilatör gibi üzerimde bir sivrisinek dolanıyor. Yavaş yavaş alışıyorum. Gölgenin her tozanını daireler çizen bir hareketliliğe iten vantilatörün dönüşüne dikkat ediyorum. Çok derin, ıslak bir bodrumda bir su tesisatı kuran, tulumu yağ lekeli bir işçiyim. Ya da geceleyin telgraf tellerinin ve elektrikli reklamlarının üstünde bir ip merdivene tırmanmış, yüksek bir evin en son katında bir radyo anteni kuran bir elektrikçiyim. Nasıl basit ve karmaşıktır bir kentin tepeden görünüşü. Gece vardiyası çalışan bir fabrikanın inatçı gürültüsü gözleme yatkınlığımı alıyor benden ve beni gürültünün ortasına iliştiriyor. Yaşlı adamın bir bastonu da vardı. Yoksa şemsiye miydi? Seslerin cam kırıntılarına çarpmayıp seslerin mekanizmasını seçebilmek, yüksekliğin verdiği baş dönmesinden kurtulmak için son bir çaba gösteriyorum. Öteki ayağım da kayıyor merdivenden. Balkonun parmaklıklarına sarılıyorum. Yanımdan geçen uçağa göz atacak zaman buluyorum. Pilot deri ceket giymiş. Gözünde koca güneş gözlükleri. Ağın üstündeki valizler sallanıyor. Parmaklık kopuyor yerinden. Kendimi koyvermekten başka bir şey kalmıyor. Korkunç bir ağırlıkla ama düşünce ağırlığıyla düşmekteyim. Şimdi sivrisinekler atmosferine. Birden bir sivrisinek oluyorum. Kulağımın üstünde inatla vızıldayan bir sivrisinek. Aynı zamanda düşünüyorum da. Yarın sabah uyanır uyanmaz bir şiir yazacağım. Ve şiiri okumam için hemen birini bulmam gerekecek. Olmazsa ev sahibine okurum kahvemi getirdiğinde. Güldüğünde çürük dişleri görünür. Bir tasarıdan kaçınmak için ön çalışma. Tasarılarım olsun istemiyorum. Tasarılarımın önünde her zaman sınavdan geçermiş gibi oluyorum. Bu çalışma isteğimi yok ediyor. Zaman bilinci aşılıyor, denetliyor beni. Doğru dürüst hiçbir şey yapılamaz öyle olunca. Hiçbir zorunluluğum olmayan alanlarda bile görev yapar gibi çalışıyorum. Ben de sonunda yırtıp atıyorum tasarılarımı. Her şeyin önemsizliğini kabulleniyorum ve boşluğun içinde özgür dolaşıyorum. Ama gene de peşimi bırakmıyor bir korku. Her zaman tasarımın ya da yeni bir tasarı yatsıması içinde yol almanın korkusu. Bu da bir tasarı. Daha dar, daha ağır. Öylesine kuru bir görev yüklüyor ki, bende var olan her doğal kavranışı yıkıyor. Ben de siktir ediyorum tasarıları da, karşı tasarıları da. Ve susmaya, şu ya da bu biçimde ölmeye karar veriyorum. Kuruluyorum iki sandalyeye güneşin altında, gazetemi açıyorum. Okumuyorum. Başıma seriyorum gazeteyi. İyi böyle. Kahvehanenin yeşil masası, kahvemi getiren garson, tavlanın gürültüsü, elimde gezinen karınca. Ve bunca güzel, bunca saf oluşları hiç akıllarından bile geçmiyor. Ya havanın tınmazlığı, ya havanın saflıklarına karşı duyduğu aşağılayan acıma. Ben bunu seviyorum ve bir yerde kıskanıyorum da. Cepleri hiçbir satın alma gücü bulunmayan, altın karşılığı olmayan eski banknotlarla dolu olan ben. Ceketim ağır geliyor bana. Eğer rengi uçmuş, nakışlı baş harflerim içli gömleğim böylesine yırtık olmasaydı, çıkarır sandalyeye asardım onu. Çünkü anlaşılan sarışın ve çok ince elli 16 yaşında bir sürgün prensim ben. Hiçbir suçum olmadığını biliyorum. Halkım yok, yönetme yetkim yok. Çalıştığım cilacıda ellerim verniğe bulanıyor. Sabunla temizleyemiyorum, sünger taşıyla ovuyorum. Arada sırada tiyatroya gittiğimde kirli tırnaklarımı gizlemek için yamalı eldivenleri giyerim. Demir karyolada bir genç terzi kızla yatarken, "Sizde bir prens havası var," diyor. Aydınlıktaki pencereden giren aya uzatıyorum elimi. Ağlıyorum. O üzerime eğiliyor. Bir öksüzmüşüm sanki. Kapıyı açıp dik merdivenden aşağıya yuvarlıyorum onu. Ellerini incitmiş olmasın? Hayır hayır, yalnızca üst dudağında bir ufak çizik var. Çok mu yandı canın diyorum. Çok değil diyor. Öteki çorabını da çıkarıp yoksul ayağını öpüyorum. Sizi bağışlıyorum diyorum ona. Gerçekten bağışlıyorum. O bakıyor bana ve kilodunu yastığın altına sokuyor. Saat kaç acaba? Gizli bir iyilikle dolu sessiz bir gece. Alçak sesle konuşuyor ve düzgün adam adımlarla yürüyor ellerini sallamadan. Annemin o uzak akrabası, o siyahlar giyen kadın gibi. Yılda bir ya da iki kez, genellikle öğleden sonraları lambalar sönmeden gelirdi bize. Hatta o saatte salondaki büyük aynanın o özel deniz dibinin dikey şeridi gibi saydam bir kararma edindiğini anımsıyorum. Anna teyze, öyle derdik ona. Biz çocuklara ince yeşil kese kağıtlarında şeker getirirdi. Hep yeşil, bir soluk bir ve üzgün şekildi bu. Belki de Anna teyze yoksul olduğundan. Öyle derlerdi, bilemiyorum. Geçmişteki bir acının tatlı duygusu sarıyor beni. Paskalya gecesinde denizcilerin gemiden yıldızlara baktıkları gibi yıldızlara bakıyorum. Ve birden, nedensiz, bir ucuz otelin koridorunda, uyuklayan bir memur kalın bir kayıt defterine, üniversiteli bir delikanlıyla, çiçekli sarı basma bir giysi giymiş bir kızın adlarını yazarken, yeşilimsi bir avize olduğumu duyumsuyorum. Ahşap, yarı karanlık, iç merdiveni el ele çıkıyorlar. Ama biraz sonra polis baskın yapıyor, kapıları vuruyorlar. Döşeme gıcırdıyor. Giyin diyor kız ona. Bir saniye diyor, önü hala dik. Vuruyorlar kapıya gene. Açın. Buyurgan bir ses. Kim? Kapılı kapının arkasında hızlı, anlaşılmaz bir konuşmalar. Koridorda hızlı adımlar. Birden korkunç bir gürültü. Ne oluyor, kimdir bu? Açılıyor kapılar, bir şey değil. Kanaris'in alçıdan büstü düşüp merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Kapılar şimdi aval aval bakınıyorlar otelin kurucularını gösteren iki kornişin asılı olduğu koridorun boşluğuna. Saç baş karma karışık otelin sakinleri odalarına dönüyorlar. Düş kırıklığı içinde ve öfkeli. Yazık diyor şişman temizlikçi kadın. Ben biri kendini öldürdü sanmıştım. Belki 5 numaradaki keman çalan bir. Kapılar yine kapanıyor. Ne polis var artık ne de o çift. Yalnızca otel müşterilerinin kaçan uykuları kalıyor koridorda iki kornişe baka kalan. Ben Akademiyas'tan Vulyameni'ye giden son otobüsün farlarına bakıyorum.